Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi takvime göre 10 Mehr 1401, Hicri Kameri 5 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 2 Ekim 2022 Pazar. Değerli dinleyicilerimiz, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlar ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da yaşanan son olaylarda dış müdahaleler ve dinleyicilerle baş başa attığı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş. Sabah haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran milletinin basiretini takdir ettiler. İran'ın Cenevre temsilcisi işgal altındaki Filistin'de etnik temizliğin Siyonist rejimin kalıcı siyaseti haline geldiğini söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Türkiye'ye yaptırım sinyali verdi. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Nasrullah, direnişin bereketi kuvvetle korunmalı dedi. Irak'taki protestolarda onlarca kişi yaralandı. Endonezya'da futbol maçında izdihamda en az 129 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler. İran yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran halkına anlayışından dolayı şükranlarını ifade ederek ülkeyi sakinleştirmek, isyanlarla başa çıkmak için ve kamu düzenini ve güvenliğini korumak için sorumlu kurumların akıllı ve ciddi rolüne çağrıda bulundular. Dün akşam Cumhurbaşkanlığında düzenlenen toplantıda üç gücün başkanları ülkenin güncel konularını ve son olaylarını incelerken sorumlu kurumların bu süreçte akıllı ve ciddi rol oynaması çağrısında bulundular. Ülkeyi sakinleştirmek, isyanlarla mücadele etmek, asayişi sağlamak için kamu güvenliğini talep ettiler. Yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran karşıtı ve İslam devrimi düşmanlarının komplolarını medyadan açık bir şekilde görüldüğünü, İran'ın asil halkının düşmanlara karşı duruşunun takdire şayan olduğunu bildirerek ülkede kriz yaratmak için düşmanların karmaşık ve çok yönlü planlamasını önleyen İran'ın asil halkının bilgeliği ve anlayışlarını övdüler. Bu toplantıda ayrıca İran halkının can ve mallarını korunması ile toplumun düzen ve güvenliğinin korunmasının yönetim sisteminin ciddi görevlerinden biri olduğu vurgulandı. Bu bağlamda tüm sorumlu kurumlara toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görevlerini yerine getirme sorumluluğunun verildiğine dikkat çekildi. İran'da üniversitelerin yeni yılı dönemiyle eş zamanlı olarak ülke genelinde çeşitli üniversitelerde protesto gösterileri düzenlendi. Tahran'da ahlak polisinde merkezinde ölen 22 yaşında Mehsa Emin'in ölümünden sonra 2 haftadır İran'ın bazı şehirlerinde huzursuzluklar yaşandı. Dış güçlere bağlı unsurların da etkisiyle İran'da kaos ve huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı ise üniversiteli öğrenciler tepkilerini dün ülkenin çeşitli üniversitelerinde yaptıkları farklı gösteriyle haykırdılar. Yeni öğrenci yılı için derslerin ilk günlerinde aynı zamanda dün farklı şehirlerde bir dizi öğrenci barışçıl protesto mitingleri düzenledi. Son olaylarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmalarını istediler. Diğer bazı öğrencilerde bütün bu öfke ve kin millete ihanettir sloganıyla Tahran Üniversitesi önünde toplanarak göstericilerin kaos ve huzursuzluk yaratmamasını istediler. Bu mitinglerle eş zamanlı olarak üniversite dışında ve enklav meydanı çevresinde sınırlı sayıda fırsatçı ise slogan atmaya ve asayişi bozmaya çalıştı. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti devrim muhafızları ordusu istihbarat yardımcısının katili öldürüldü. Cuma günü Zahedan şehrinde ve Mekke cami yakında teröristlerle muhaliflerle İran güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle çıkan çatışmanın ardından eyaletin devrim muhafızları ordusu istihbarat başkan yardımcısı Albay Seyit Ali Musevi çatışma sırasında yaralanmış ve şehit olmuştu. Albay Musevi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'ndaki hizmeti sırasında devrimi ve İslam Cumhuriyeti sistemini savunmak, ilin güvenliğini sağlamak, bölge halkına hizmet etmek için değerli çalışmalarda ve özverilerde bulunmuş, devrimci karşıtı terörist gruplara ağır darbeler indirmiştir. Dün Teslim Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Albay Şehit Musevi'nin katili olan keskin bir nişancı öldürüldü. Bu arada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Zahedan kentinin güvenliğini sağlayan bütün güçlere taziyelerini bildirdi. Sistan ve Belucistan eyaleti halkına temin ederiz ki küresel emperyalizm ve yabancı güvenlik güçlerinin paralı ve kiralık teröristlerinin entrikalarıyla kesintisiz çatışma şehadete kadar devam edecektir, dedi. Dün gece Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la yaptırımları kaldırma müzakereleri hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Fars Haber Ajansı'na göre bu telefon görüşmesinde Katar Dışişleri Bakanı, Doha'nın Tahran ve Washington'un kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı canlandırmak için bir anlaşmaya varma arzusunu vurguladı ve adil bir nükleer anlaşmaya varmanın bölgenin güvenliği ve istikrarına fayda sağlayacağını söyledi. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan müzakereler, İran müzakere heyetinin girişimleriyle ilerleme kaydetti ancak batılı tarafların özellikle de Joe Biden hükümetinin önceki Amerikan hükümetinin baskıcı siyasetleri ve İran'a karşı maksimum baskı siyasetlerini takip etmesi ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme konusundaki ciddiyeti ve diyalog sürecinin uzatılması bir takım şüphelere yol açtı ve bu zamana kadar müzakerelerin kesin bir sonuç alınmasına engel oldu. Irak ve Umman Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da gözaltına alınan İranlı bir hacının serbest bırakıldığını İran Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiler. İrna Ajansı'na göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Umman Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'la ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptılar. İran Dışişleri Bakanı, Irak ve Umman Dışişleri Bakanlarının Suudi Arabistan'da gözaltına alınan İranlı hacının serbest bırakılmasını sağlama çabalarına teşekkür etti. İranlı hacı Halil Dertment, bu yılki hac merasiminde Suudi Arabistan güvenlik güçlerince tutuklanmış ve İran'ın diplomasi ve yargısının bu vatandaşı serbest bırakma çabaları aralarındaki siyasi ilişkilerin kesilmesi sebebiyle arabulucu ülkeler üzerinden takip edilmiştir. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki eğitim merkezindeki terörist patlamayı kınayan bir bildiri yayınladı. Kabil'in batısındaki Deşt Perçi bölgesinde cuma sabahı bir eğitim merkezinde meydana gelen patlamada en az 35 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Geçen cuma günü Kabil'deki Vezir Ekberhan Camii'nin girişinde meydana gelen terör patlamasında da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İran Ajansı'na göre Terör Mağdurlarını Savunma Derneği dün Afganistan'da Kacı Okulu'na yapılan terör saldırısını kınayan bir bildiri yayınladı. Bildirde teröristleri bir kez daha Afganistan'da onlarca masum öğrenciyi menfur bir şekilde öldürmekten dolayı kınadı. Bildirde şöyle denildi. Birleşmiş Milletler Merkezi uluslararası toplumun dikkatini gerektiren küresel emperyalizmin eylemleri sonucunda bu tür trajedilerin tekrarı 40 yıl boyunca mazlum halklar için çok büyük felaketi yaratmıştır. Milyonlarca masum insanın yaşamının güvenliğini ve savunmasını oluşturmak için etkili bir önlemin benimsenmesi esastır. Terör Kurbanlarını Savunma Derneği, dünyanın dört bir yanındaki Birleşmiş Milletler yetkililerini, insan hakları aktivistlerini, akademisyenleri, şahsiyetleri, düşünürleri ve ilahi dinlerin liderlerini uygun tutum sergilemeyi ve kamuoyunu bilinçlendirerek terörle mücadele stratejisinde teröristleri yenilgiye uğratmaya çağırdı. İran'ın Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Avrupa ofisindeki yeni büyükelçisi ve daimi temsilcisi Ali Bahreyni, işgal altındaki Filistin'de etnik temizliğin Siyonist rejim İsrail'in kalıcı ve kasıtlı bir siyaset haline dönüştüğünü söyledi. Ali Bahreyni, İnsan Hakları Konseyi'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ilişkin toplantısında şöyle dedi. Filistin halkı askeri apartheid sisteminin yönetimi altında hala en uzun süredir devam eden ağır insan hakları ve insani haklar ihlallerine maruz kalıyor. Bahreyn'i ayrıca şöyle dedi. Filistinlere karşı ölümcül askeri güç kullanımı, tacizleri, etnik temizlikleri, yasa dışı yerleşimcilerin genişletilmesi ve toplu cezalar işgalin başlangıcından bu yana Siyonist rejimin Filistin'e kasıtlı olarak bastırma siyaseti ve kalıcı bir eylem yöntemi haline geldi. Bahreyni'ye göre insan hakları savunuculuğundan dem vuran bazı ülkelerin Siyonist rejimin işgal altındaki topraklardaki eylemleri hakkında sessiz kaldıklarını belirterek iki yüzlü bir siyaset izlediklerini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki yetkilisi ayrıca şöyle dedi. Bu ülkeler aslında işgal altındaki Filistin'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekte suç ortağıdır. İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanı Yardımcısı Rusya ile Hazar Denizi üzerinden 10 milyon tonluk bir deniz transiti var dedi. İran ve Rusya arasında mal taşımacılığı sektöründe işbirliği son aylarda büyük ölçüde artış kaydetti. Ali Ekber Sefai, İran, Kazakistan ve Rusya limanları arasında bir hat kuruldu. Ve bu deniz hattında ilk etapta Kazakistan'ın Oktav Limanı ile İran'ın Emirabad ve Enzeli limanlarına bağlantılı 20 gemi faaliyet gösteriyor, dedi. Sefai dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'da son 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %6 artışla ülke limanlarında 105 milyon ton yük boşaltıldı ve yüklendi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. 13. Nanoteknoloji Fuarı İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknoloji yardımcısının katılımıyla açıldı. 13. Nanoteknoloji Fuarı, nano ürünler üreten firmalar ve çeşitli alanlarda ticarileştirme hizmeti veren firmalar da dahil olmak üzere 160 firmanın katılımıyla dün Tahran'da açıldı. 13. Nano Fuarı 160'tan fazla nano imalat şirketi ve hizmet sağlayıcısının katılımıyla İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknoloji yardımcısı Ruhullah Dehkani Firuzabadi'nin katılımıyla Tahran Uluslararası Fuarı'nda Fars Körfezi salonda hizmete açıldı. Petrol ve enerji, sağlık, su ve çevre, tarım ve ambalaj, otomobil, boya ve kaplama, inşaat, tekstil ve ileri malzemeler gibi çeşitli nano alanlarda faaliyet gösteren sanayi firmalarının yer aldığı bu fuar ziyaretçilerini bekliyor. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine lağım faresi diyerek hakaret eden Alman Federal Meclis Başkan Vekili Kubicki hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Kaplan, seçim kampanyası sırasında konuşan Kubicki'nin kullandığı ifadeler için Alman savcılarına hakaret ve iftira davası açılması istemiyle başvurdu. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'ye yaptırım sinyali verdi. Lüksemburg'da bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yerleşimi kapalı bölge Maraş'a yönelik siyasetleri ve National G araştırma gemisiyle ilgili adımlar sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Uzmanlar Ankara'nın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma konusundaki güçlü arzusunun Türkiye'nin bu birliğe katılmasının önündeki bir başka engel olarak görüldüğüne, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik kapılarının şimdilik kapalı kalacağına inanıyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye düşürdüğünü açıkladı. Bloomberg'in haberine göre bu notta Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılamaz olarak nitelendiren çöp seviyesinin daha derinlerine iten kurum, böylece Türkiye'yi Moğolistan ve Mısır'la aynı seviyeye çekti. Kurum bu kararına gerekçe olarak çok gevşek olan para siyasetini gösterdi. Yapılan açıklamada Türkiye'deki yetkililerin 2023 seçimleri öncesinde büyümeyi mali ve parasal istikrara tercih ettiği aktarıldı. Amerika'da piyasalar kapandıktan sonra açıklanan kararda küresel olarak mali koşullar sıkılaşırken faizlerin indirilmesinin TL'ye olan güveninin azalmasına yol açtığı aktarıldı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, direnişin nimetini kuvvetle korumalıyız ve direnişe alternatifi olmayanların sözlerinden etkilenmemeliyiz. Çünkü onların sözleri serap ve yanılsamadır, dedi Nasrullah Güney Lübnan'daki Allame Seyyid Muhammed Ali el-Emin'i anma töreninde Lübnanlıların Lübnanlı haysiyet ve onurlarını kazandıklarını belirterek bu onuru kesinlikle ne Güvenlik Konseyi, ne Birleşmiş Milletler, ne de başka bir tarafın onlara kazandırmadığını söyledi. Nasrullah, bir Amerikalı yetkili Suriye'ye ve bölgeye yönelik savaş ve saldırganların amacının petrol ve kaynaklarını çalmak olduğunu açıkça ilan etti, dedi. Öte yandan işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinli genç Siyonist askerler tarafından vurularak şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriye semtinde 18 yaşındaki Faiz Demdum'un ırkçı İsrail askerlerini açtığı ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Irak resmi medyası dün Bağdat'taki gösterilerde 19'u güvenlik görevlisi olmak üzere 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Sınır dışı insan hakları örgütü SENT, son dönemde Suudi Arabistan'da tutuklamaların ve zalimane cezaların arttığını duyurdu. Suudi Arabistan, özellikle Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın göreve başlamasından sonra yazarlara ve sivil aktivistlere karşı sert önlemler almakta biliniyor. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Lima şehrinde bulunan 5000'den fazla Rus askeri Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldı. Açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı kentten tamamen çekildiklerini bildirdi. Ve son haberimiz. Endonezya'da bir futbol maçında kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi sonucu yaşanan izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti. Polis sahaya giren taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası taraflar sahanın dışına kaçmaya başladı. Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 129 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kuveyt'in Siyonist rejimin NPT'ye katılmasını tekrar istemesi etrafında. Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler kurumlarındaki Kuveyt'in daimi temsilcisi bir kez daha uluslararası toplumdan Siyonist rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'ye katılmaya mecbur etmelerini istedi. 1 Temmuz 1968'de ülkelerin imzalaması için hazırlanan NPT anlaşması bu tarihte Amerika, İngiltere ve diğer 59 ülke tarafından imzalandı. Anlaşma Amerikan parlamentosunda onaylanmasının ardından 5 Mart 1970'te yürürlüğe girdi. Halihazırda 186 ülkenin üyesi olan anlaşmaya sadece Küba, Siyonist İsrail rejimi, Hindistan ve Pakistan üye değil. Kuzey Kore ise birkaç yıl önce anlaşmadan ayrıldı. NPT anlaşması nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla onaylanarak uygulanmıştır. Korsan rejim İsrail'in nükleer silaha sahip olduğu biliniyor. Yaklaşık 200 ila 400 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Fakat yine de NPT'ye katılmak istemiyor. Şimdiye kadar birçok ülke Kudüs'ün işgalinde bulunduran İsrail rejiminin NPT'ye katılmasını istedi ama bu rejim bu bağlamda hiçbir girişimde bulunmadı. Üstelik İran İslam Cumhuriyeti gibi barışçıl nükleer teknolojiyi kullanmasına karşı muhalefet ederken dünya çapında bu konuda geniş çapta propaganda yürütüyor. Şimdiye kadar Batı Asya bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti, Kuveyt ve Katar'da dahil olmak üzere birçok ülke Tel Aviv'in NPT'ye katılmasını talep etti. Ancak büyük batılı güçler, özellikle Amerika, bu rejime NPT'ye katılması için baskı yapma iradesine sahip değil. Üstelik Siyonist İsrail'in nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan gizlenmesini de destekliyorlar. Aslında bu destek Siyonist rejimin NPT'ye katılmaması için önemli bir faktör olarak görülüyor. Kuveyt hükümeti Siyonist rejimi NPT'ye katılmadığı için defalarca eleştiren Batı Asya bölgesinin hükümetlerinden biridir. Kuveyt açısından Siyonist rejimin NPT anlaşmasına uymaması ve nükleer tesislerin ajansın denetimi dışında olması sadece bir güvenlik riski değil, nükleer güvenliği ve insan sağlığını da tehlikeye atmakta kalmıyor. Özellikle nükleer tesislerin yaşı da Batı Asya bölgesi için stratejik bir risk sayılmaktadır. Şimdi bu istek ve eleştiri bir kez daha Kuveyt hükümeti tarafından gündeme getirildi. Kuveyt'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Talal El-Fassam, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 66. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Siyonist rejim nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam denetiminde olması gerektiğini söyledi. Kuveytli yetkili, Siyonist rejimin nükleer gücü ve ondan kaynaklı tehditler ve tehlikelerin göz ardı edilmesinden duyduğu şaşkınlığı belirtirken, İsrail'in nükleer programları ve faaliyetlerinin bölgenin güvenliği için bir tehdit olduğunu, bölgedeki gergin durumu daha da kötüleştirdiğini ve çeşitli uluslararası forumlarda çok sayıda uluslararası karara açıkça karşı çıktığını söyledi. Bilindiği üzere nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ve ek protokolün uygulanmasının izlenmesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorumluluğundadır. Fakat Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ajans, Siyonist rejim İsrail'in NPT'ye katılması için herhangi bir girişimde bulunmazken, üstelik ajans genel müdürü İran'ın barışçıl nükleer çalışmaları ve ilgili dosya konusunda Siyonist rejimin psikolojik baskıları ve propagandalarının etkisinde kalarak ırkçı rejimin çıkarlarını gözetliyor. Ajans NPT üyesi olan İran'a denetim baskıları yaparken korsan rejimin anlaşmaya katılması için hiçbir baskı uygulamamakla çelişkili bir tutum sergiliyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Erivan şartlarını kabul etmemiz etrafında. İlham Aliyev hükümeti Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmek için müzakere şartlarını kabul etmedi. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın müzakere sürecinde şartlar ve koşullar belirlememesi gerektiğini duyurdu. Daha önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İlham Aliyev hükümetinden Bakü ve Erivan'ın ortak sınırları arasındaki çatışmaları önlemek için temas hatlarına uluslararası güçlerin yerleştirilmesini istemişti. Bu arada Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermenistan'ın egemenliğini hedef almakta suçlayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'da egemenlik ve demokrasiye karşı yeni saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıların durdurulmasını gerektiğini söyledi. 9 Kasım 2020 gece yarısı 10 maddelik barış anlaşmasının imzalanmasına ve son 2 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarında göreceli barışın sağlanmasına rağmen son aylarda iki taraf askeri güçleri arasında yeniden sınır çatışmaları yaşanıyor. Dağlı Karabağ barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne ulaşmak için Erivan hükümetinden ülkenin güneyindeki Siyonik eyaletinde kendilerine bir koridor açmasını istedi. Aliyev bu koridora Zengezur adını verdi. Tabii ki Erivan yönetimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu talebini reddetti. Ermenistan daha önce Türkiye'nin de benzer bir talepte bulunduğunu bildirdi. Aslında Türkiye yetkilileri Erivan'ın muhalefeti ardından İlham Aliyev'den Ermenistan'dan böyle bir talepte bulunmasını istediler. Ama Ermenistan yetkililerinin böyle bir koridorun açılmasını reddetmesi ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda Ermenistan'ın böyle bir koridora karşı çıkması durumunda İran'ın sınırlarına paralel olarak böyle bir koridoru alacaklarını defalarca tekrarladı. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu tehditleri ardından Bakü ve Erivan arasında yeni tür çatışmalar başladı. Bu yüzden başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakü yetkililerinin son açıklamalarıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun temas hatlarında ateşkesi ihlal ettiğine şüphe yok. Zira Aliyev hükümet yetkililerinin 10 maddelik barış anlaşmasının ötesinde hedefleri var. Bu bağlamda Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı ve Türkolog Viktor Nadin Ravski şöyle diyor. Ermenistan bu ülkenin güneyinden Nahçıvan'a uzanan koridor projesinin uygulanmasına her zaman engel oldu. Bugün Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'ın rolünü etkisiz hale getirmek için 44 gün savaşlarının yarattığı fırsatları kullanmaya çalışıyor. Tanınmış Rus uzmanı şöyle devam ediyor. İlham Aliyev ve Bakü hükümet yetkililerinin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirmesi konusundaki tutarsızlığı Türkiye'nin desteğinden ve Ermenistan'ın koridorun teslim edilmesine karşı çıkmasından kaynaklanıyor. Görünen o ki son zamanlarda Bakü ve Erivan liderlerinin Avrupa Konseyi başkanlarıyla görüşmesinin ardından Erivan hükümet yetkilileri sınır gerilimini sona erdirmek için Avrupa Birliği'nin de aralarına bulunduğu uluslararası barış güçlerinden yardım almaya çalıştı ama Bakü yetkilileri bu talebe karşı çıktılar. Ayrıca Aliyev hükümetinin yetkilileri uluslararası barış güçleri yerine temas hatlarında sınır durumunun normalleşmesi için herhangi bir koşul getirilmesini engellemeyi tercih ediyor. Bunun sebebi çok açıktır. Aliyev hükümet yetkilileri Ermeni askerlerini suni sebeplerle öldürerek Paşinyan hükümet yetkililerini koridoru teslim etmeye zorlamaya çalışıyor. Ama Ermeni yetkilileri ağır baskılara rağmen şimdiye kadar Azeri ve Türk yetkililerinin bu talebini kabul etmemiştir. Zira onların bu taleplerine boyun eğerlerse aslında Ermenistan'ın yok olma ve yıkım belgesini imzalamış gibi olacaklardır. Bu durumda Ermenistan'ın nefes alma borusu olan İran sınırını kaybederek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye sınırlarına bağlı kalmış olacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Mehr 1401, Hicri Kameri 5 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 2 Ekim 2022 Pazar. ...101 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1300'de... ...İran'ın Horasan Jandarma Komutanı... ...Kolonel Muhammed Taki Han Pesyan... ...İran'ın dönem hükümetinin taraftarlarınca öldürüldü. Pesyan, özgürlükçü düşüncelere sahip olmasından dolayı... ...halk arasında geniş nüfuza sahipti. Hicri Şemsi 1299'da Despot Rıza Şah darbesinden sonra... ...Jandarma Komutanlığı ve ardından Horasan Hükümeti'ni ele geçiren... ...Kolonel Pesyan, yabancı güçlerin İran'a nüfuzları... ...ve ülkenin olumsuzluklarını dikkate alarak... İran'ın İngiliz sömürgeciliğinden kurtulması ve halkın durumunun iyileşmesi için merkezi hükümetle mücadeleyi başlattı ve böylece subayların Horasan ilindeki kıyamı vuku buldu. Horasan subayları kıyamı sırasında Muhammed Taki Han Pesyan o ilin denetimini üstlendi ve kendi denetimindeki askerleri merkezi hükümete himaye eden güçlerle savaşa girdiler. Nihayet bu çatışmaların birinde Pesyan hayatını kaybetti. Onun ölmesiyle Horasan subaylarının merkezi hükümete karşı kıyamı da böylece sindirilmiş oldu. ...12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Mehr 1389'da İran sineması ve televizyon oyuncusu Rıza Han'dan 57 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1332'de Şuşter kentinde dünyaya gelen Han'dan Tahran Üniversitesi Dramatik Sanatları Fakültesinden tiyatro sanatları dalından mezun oldu. Han'dan'ın ilk film tecrübesi Muhammed Ali Seccadi yönetmenliğindeki Kaybolanlar adlı filmde rol almasıydı. Bu ünlü İranlı oyuncu Muhtarname adlı dizisinde Senan İbni Üns rolüyle oynadı. Tarihi bir rivayete göre 835 yıl önce bugün 2 Ekim 1180'de Kudüs şehri Müslüman mücadeleci komutanı Selahaddin Eyyubi tarafından kurtarıldı. Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki Haçlı seferlerinin ilk aşaması 1096'da başladı ve 4 yıl sonra Haçlıların Kudüs'e saldırması ve bu toprakların binlerce masum erkek, kadın ve çocuğunun yağmalanması ve öldürülmesiyle sona erdi. Ancak milattan sonra 1187'de Selahaddin Eyyubi Suriye, Lübnan ve Mısır'ı ele geçirdikten sonra Kudüs'ü kuşatma altına aldı. Önce işgalcilere bir mesaj göndererek Kudüs'e olan saygısını ve orada kan dökmek istemediğini hatırlattı ve işgalcilerin o toprakları terk etmelerini ve mallarının güvenliğini sağlamalarını istedi. Ancak Haçlılar bunu kabul etmediler. Bu nedenle ilk Müslüman saldırısı Hicri Kameri Recep 583 ayının ortasında gerçekleşti. Ancak sonuçsuz kaldı. Daha sonra Müslümanlar şehir duvarlarından yararlanarak tüneller oluşturarak içeri girdiler. Bu sırada şehrin hükümdarı barış talebinde bulundu ve bu talebin kabul edilmemesi halinde tüm İslami ve Hristiyan kutsal binalarını ateşe vereceğini ve 5000 Müslüman esiri öldüreceğini söyledi. Bu nedenle iki taraf arasında ilk önce şehrin Salahaddin'in ordusuna teslim olacağı ve kuşatılan halkın esaretten kurtulması için bir fidye ödemesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Böylece 2 Ekim 1187 Cuma sabahı Beytülmukaddes İslam'a kavuştu. Salahaddin Eyyubi Beytülmukaddes'e girdikten sonra Hristiyanlara ait binaların hiçbirini yıkmadı veya yakmadı. Ayrıca şehre girdikten 3 gün sonra şehir kilisesini rahiplere devretti ve Kudüs padişahını Avrupa'ya dönmesi için serbest bıraktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Saadet Partisi olağan büyük kongresi 30 Ekim'de.
Yeni Çağ.
Seçim öncesi kaos uyarısı.
Yeni Asya.
Akaryakıta zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Sirmen 30 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AK Parti kader mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son zamanlarda kamuoyu anketlerinde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark birinciler lehine daha da artar. Vatandaşın pahalılık, yolsuzluk, yoksulluk, rekor enflasyondan dolayı feryadı arş-ı alayı tutarken, pazardaki insan manzaraları sefilleri oynarken, altılı masaya Türkiye'nin 20 yıldan sonra demokrasiye geçişi için büyük umutlar bağlayanların belirli bir gerginlik hatta endişe içinde oldukları hissediliyordu diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Endişenin sebebi AK Parti, daha doğrusu lideri Tayyip Bey hakkında oluşmuş olan ne yapar eder yine seçimi kazanır efsanesidir. Şu sıralarda AK Parti'nin her alanda denetimini kaybettiği, ülkeyi yönetmekten aciz duruma düştüğü, büyük yapısal ekonomik krize, bunca zulme, göçmen, sığınmacı sorununa önümüzdeki uzun, karanlık ve soğuk kışın bizi bekleyen sürprizlerine rağmen yine de kimileri belli mi olur, reis yapar eder, bir şeyler yine seçimi alır diye endişe içindeydiler. Bu arada altılı masayla ilgili söylentiler de alıp yürümüş. Masada bazı sorunların baş gösterdiği söylentileri yayılmış, hatta masa dağılır cümlesi bile telaffuz edilmişti. Nihayet Meral Akşener'in geçen çarşamba günkü açıklamaları endişeleri haklı kıldı. Altılı masada bir şeyler oluyordu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Meral Hanım ile Kemal Bey arasında anlaşmazlık su yüzüne çıkmış görünüyor. Gerçi her ne kadar her iki lider de söylentilerin daha da yaygınlaşmasını engelleyecek bir dil kullanıyorlarsa da AK Parti'yi kader olarak görenler masanın ömrünü tamamlamasından korkularını açık açık dile getirmekteler. Şu anda iki lider arasındaki ilişkiler hakkında kesin bir şey söylemek güç de olsa bir şeyler olmakta olduğu ve bu gelişmelerin en fazla AK Parti'yi umutlandırdığı kesindir. Son zamanlarda normal koşullarda seçimi alması İmkansız görünen ve Millet İttifakı'nın yükselen yıldızı İyi Parti'nin tabanının HDP'ye duyduğu alerjiyi kaşımak yolunu tutan AK Parti ilk kez rahat bir nefes alma imkanı bulmuştur. AK Parti'nin alması güç, hatta kimilerine göre imkansız görünen seçimlerdeki ikinci kozu ise milli iradeyi tanımama manevrasıdır. Meral Akşener'in etrafı çalkalandıran açıklamasının yapıldığı gün Anayasa Mahkemesi'nden 2023 seçimlerinin kaderini belirleyecek bir karar çıkıyordu. Basında fazla yer almayan haber şöyleydi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin milletvekili seçim kanununda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemiyle yaptığı başvuru hakkında kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 7393 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı hükümlerinin değiştirmesi için yaptığı iptal taleplerini oy çokluğuyla reddetmiştir. İptali istenen maddeler seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6. maddeler, Cumhurbaşkanı'nı propaganda yasakları dışında tutan 11. madde ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12. maddesidir. Küçücük bir haber olarak yer almış olan bu olay, 2023 seçimlerinin eşit, adil ve özgür olamayacağını belli etmektedir.
Mehmet Ocak'tan 30 Eylül tarihli Karar gazetesinde eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa başlıklı yazısına yer veriyor. Kılıçdaroğlu'nun epey bir süredir adaylık konusunda önemli bir mesafe aldığı dikkate alındığında altılı masanın hiçbir zaman kaybetmeden adaylık meselesini masaya yatırıp ciddi bir şekilde konuşup tartışmaları gerektiği kesin. Muhtemelen 2 Ekim'deki toplantıda tabanların hassasiyeti dikkate alınarak mesele konuşulup topluma daha net mesajlar verilecektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Habertürk'te yaptığı değerlendirmelerde gösteriyor ki hemen açıklamasalar da adaylık meselesini masaya yatırıp acilen bir netliğe kavuşturmaları gerekiyor. Zira Akşener'in yaptığı şu değerlendirmeler meselenin hassasiyeti açısından son derece önemli. Kemal Bey dedi ki bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Bu masaya bu görevi verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var. Kazanacak bir aday, aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Altılı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik, saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir. Orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Başka insanların da adı gelebilir, tartışılır, karar verilir. Bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Öncelikle bir gerçeği tespit edelim. Altılı Masa'nın oluşumundaki öncülüğü ve CHP'nin oy oranı dikkate alındığında adaylık meselesinde öncelikli söz hakkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunun anlamı bizzat kendisi aday olmayı isteyebileceği gibi bir başka CHP'li ismi de önerebilir demektir. Ancak burada önemli olan Akşener'in de altını çizdiği gibi kazanacak aday konusunda ittifakın sağlanmasıdır. İşte tam da bu noktada esas sorumluluk masada yer alan liderlere düşmektedir. Bu öylesine bir tarihi sorumluluk ki muhalefetteki her bir liderin kılı kırk yaran bir hassasiyetle davranmalarını adeta mecbur kılmaktadır. Eğer Türkiye 2023'te bu kaostan kurtulup salimen güvenli bir limana ulaşamazsa bir daha bu sınavın tekrarı olmayacaktır. Dolayısıyla altılı masadaki liderler gerekirse içeride farklı alternatifleri tartışsınlar, hatta kıran kırana kavga etsinler ama hepsinin içine yatan bir aday konusuna ittifakla karar versinler. Diyelim ki Kılıçdaroğlu'nda ittifak ettiler. İşte o saatten sonra her lider ve teşkilatları hiçbir tereddüde mahal vermeden sandık gününe kadar ölümüne çalışmak durumdadırlar. Ve ayrıca herkesin bilmesi gerekiyor ki altılı masanın toplumda yarattığı sinerjiyi zayıflatmaya kimsenin hakkı yoktur. Aksi halde bu tarihi sorumluluğun vebali çok ağır olur.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 30 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon artacak, büyüme ise düşecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası her ay imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yerinde iktisadi yönelim anketi yapıyor. Bu anket ile imalat sanayinde, üretim hacminde, satış ve ihracatta, birim maliyetlerinde meydana gelen değişikliklerle beklentiler bulunuyor. Anket sonuçları son 3 ayda bir önceki yılın aynı aylarına göre üretim hacminde, sipariş miktarında, ihracat miktarında düşme, ortalama birim maliyetlerinde ve satış fiyatlarında artış olduğunu gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gelecek 3 ayda da aynı trendin devam etmesi bekleniyor. Beklentiler gelecekteki ekonomik istikrarı da belirler. Bu anket sonuçlarının tercümesi de zaten enflasyon artacak, büyüme düşecek şeklinde. Öte yandan TÜİK de Eylül ayı tüketici güven endeksini yayınladı. Tüketici güven endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirilmesini, harcama ve tasarruflarına ilişkin eğilimlerinin saptanmasını sağlayan öncü göstergelerdir. Bu sene Eylül ayı tüketici güven endeksi geçen yılın aynı ayına göre tüketicide güven kaybı olduğunu gösteriyor. Tüketici maddi durumu kötüleştiğini, genel ekonomik durum bozulduğunu, ekonomik durumun daha da bozulacağını söylüyor. Tüketici güven endeksinin özeti de benim mali durumum kötüleşti, ekonomik istikrar bozuldu, bozulma devam edecektir şeklindedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da yaşanan son olaylardaki dış müdahaleler.
İran'da son günlerde Mehsa Emini'nin ölüm bahanesiyle yaşanan kargaşalar bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarına, ülkenin iç işlerine müdahale bahanesi ve anarşistlere kışkırtma fırsatı oluşturdu.
Konu hakkındaki özel programımızı dinliyorsunuz.
Aslında İran'da yaşanan son kargaşalarda Amerika ve bazen de Avrupalı liderlere ilaveten onların haber çevreleri ve de Batı tarafından desteklenen Farsça yayın yapan medya grupları incelenmekte olan acı bir olayı suistimal ederek İran halkının haklarını destek sloganı ile anarşistler ve halkın güvenliğini bozanları destekte yoğun şekilde çalışıyorlar. Fakat İran halkından milyonlarcasının nizam ve ülkelerine desteklemek ve kaos ve kargaşayı kesin bir şekilde reddeden gösterilerini göz ardı ediyor veya hafife alıyorlar.
Bu arada münafıklar terör grubu, saltanat yanları ve de Komella ve Demokrat gibi bölücü terör grupları gibi inkılap karşı gruplarda İran karşı hedefleri doğrusunda bu konuyu kullanmak için boş çalışmalarda bulundular. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük komploları başarıyla geride bıraktığına işaretli, düşmanların anarşistleri desteklemekle yanlış hesap yaptıklarını söyledi.
Dış düşmanların başında gelen Amerika, sanal ortam ve internete uygulanan yaptırımları kaldırma ve vaatleri ve müdahaleci tutumlarıyla kendince kargaşaları yaymaya çalışırken tam bir başarısızlıkla karşılaşmıştır. Bu bağlamda Biden hükümetinin 2-3 düzey yetkilisi müdahaleci açıklamalarda Washington'un İran'da yaşanan olayların sürmesi ve kışkırtma eylemleriyle ilgili çalışmaları açıkladılar. Amerika'nın İran işlerinden sorumlu özel temsilcisi Robert Malley ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman yaptığı açıklamalarda Washington'un İran'daki iletişim alanına müdahale etmeye çalıştığını itiraf etti. Amerika daha önce İran'a yönelik bazı iletişim yaptırımlarını iptal etmişti.
40 yıldır İran'a yaptırım uygulayan ve Trump döneminden bu yana İran halkına yönelik en ağır ve acımasız yaptırımları azami baskı siyaseti çerçevesinde uygulayan Amerika şimdi de İranlılara acıdığını iddia ederek bazı yaptırımların hafifleyeceğini iddia ediyor. Bu konu hatta Amerikalı uzmanlar tarafından bile alay konusu oldu. Bu bağlamda Amerikalı ünlü yazar ve gazeteci olan Gelin Girenver şöyle diyor. Aklı selim her kimse Washington'un diğer ülkelerdeki insanların siyasi haklarını savunduğunu veya bastırmalarından öfkeli veya endişeli olduğuna dair bildirilerini zerre kadar ciddiye alırsa en iyi halde inanılmaz saf biridir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'nın iletişim alanındaki bazı yaptırımları kaldırmakla ilgili açıklamasına tepki olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Amerika her zaman İran'ın güvenliğini ve istikrarını zayıflatmaya çalıştı ve elbette başarısız oldu. Amerika çeşitli iletişim yaptırımlarının şiddetini azaltarak ve aynı zamanda maksimum baskıyı sürdürerek ikiyüzlü bir şekilde İran'a karşı hedeflerini takip ediyor. Kuşkusuz düşmanların İran halkına karşı yürüttüğü bilişsel ve hibrit savaş bu kez yüzlerce utanç verici başarısızlık vakasıyla birlikte tarihe kaydedilecektir.
Önemli olan konu ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 2009 yılı olaylarında Washington'un fitnecileri desteklemesine rağmen bir kez daha son isyanlarda şiddet eylemleriyle çok sayıda maddi ve insani kayıplara neden olan isyancılara ve anarşistlere destek için resmi tutumlarda bulunarak internetle ilgili yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere kendilerine her türlü desteği sağlayacağı vaadinde bulunuyor. Üniversite hocası Siyamek Bakri, Amerikalıların İran'daki isyancıları destekleme konusundaki başarısız deneyimlerine ve bu taktiklerin halk tarafından kabul edilmemesine rağmen isyancıları yeniden desteklemekten neler umduğu sorusuna karşılık şöyle diyor. Amerikalılar bu konuyu defalarca denemelerine rağmen hala İran halkını doğru tanımıyorlar.
Son olaylarla ilgili kendini bir kez daha gösteren konu, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere tüm Batı'nın bu kargaşa olaylarını desteklemesi ve genişlemesine teşvik etmesiydi. Bu alanda Avrupa Birliği, Batılı yetkililerin İran'ın iç işlerine tekrar tekrar müdahale etmesi ve son isyanları dünya arenasında İslam Cumhuriyeti nizamını hedef almak için kullanması ardından Tahran'a karşı eylemde bulunmasıdır. Avrupa Birliği dış politika yetkilisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin İran isyancılara ve kamu düzenini ve güvenliğini bozanlara karşı aldığı yasal ve meşru güvenlik önlemlerine tepki göstereceğini iddia etti. Borrell ayrıca Dışişleri Bakanları Konseyi oturumu eşiğinde Avrupa Birliği'nin Mehsa Emini'nin ölümüne karşılık için elindeki tüm seçenekleri inceleyeceği ve ayrıca İran güvenlik güçlerinin ondan sorundaki tepkisini ele alacağını öne sürdü.
Bundan önce de Avrupa Birliği Sözcüsü gazetecilerin sorularına karşılık Avrupa Komisyonu'nun bu birliğin İran'a karşı yeni yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağını hala bilmediğini söylemişti. Böylece Avrupalılar bu şekilde Washington'u memnun etmek için İran'la ilişkileri geliştirmeye çalışmak yerine kendi çıkarları doğrultusunda tehditkar bir pozisyon alarak Tahran'ı yeni yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latov İran'daki kargaşalara tepki olarak aldanmayın. Gerçekten Batılıların İranlı kadınların tesettürünü düşündüklerini mi sanıyorsunuz? Washington ve müttefiklerinin tek isteği İran'ı istikrarsızlaştırmaktır diye yazdı.
İran'da yaşanan son kargaşaların dış aktörlerinden bir diğer ise Siyonist rejimdir. Korsan İsrail rejimi puslu havada bekleyen kurt misali İran halkına Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle isyana ve ayaklanmaya çağırıyor. Uluslararası topluma göre en büyük insan hakları ihlalcisi olan ırkçı rejim, uzun yıllardır işgal altındaki topraklarda ve Gazze'de çocukları öldürüp savunmasız insanları vahşice katletmesi nedeniyle tüm dünya insanları tarafından eleştiriliyorken, şimdi İran'da son zamanlarda çıkan huzursuzluğu özgürlük adına destekliyor.
Gazze'de tarihin en büyük hapishanesinin kurucusu olan ve Filistin halkını katliam eden İsrail rejimi yayınladığı bildirdi. İran halkının yanında olduğunu iddia ederek uluslararası toplumdan sözde masum İranlılara yönelik baskıyı kınamasını istedi. Tabii ki Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran'ın gayretli halkına yönelik düşmanlığı ve husumet tarihi hiç kimseden gizli değil. Siyonist rejim İran'ın her türlü ilerlemesine açıkça karşı ve nükleer bilim insanlarına yönelik terör saldırısı ve nükleer tesisleri yıkma çalışmaları ve İran'a yönelik tekrar tekrar hava saldırı tehditleriyle İran halkının asıl düşmanı olduğunu göstermiştir. Bu yüzden isyancılara verdiği destek aslında bu katil rejimin İslami İran'a saldırmak için attığı bir diğer adımdır.
Yabancı düşmanların yanında Suudi Arabistan'ın mali desteğiyle varlığını sürdüren İran International gibi Farsça yayın yapan medya ile birlikte devrim karşıtı gruplar son günlerde İran'daki sözde protestoları kendi çıkarları bağlamında kullanmaya ve aynı zamanda kargaşaları yaymaya çalıştılar. Bu bağlamda siyasi meseleler uzmanı Muhammed Sadık Kuşki'ye göre, başta İran International Televizyon olmak üzere yabancı televizyon kanalları toplumu, özellikle de genç nesli çatışmalara itmek için ciddi ve örgütlü bir çaba sarf etti.
Tahran Radyosu.
Bu arada devrim karşı gruplardan münafık terör örgütünün lideri Meryem Recevi yayınladığı bildiriyle İran'da son zamanlarda çıkan sokak isyanlarını destekleyen ilkler arasında yer alarak olayları bir şekilde münafıkları desteklemekle ilişkilendirmeye çalıştı. Halbuki tüm İran halkı münafıkların işledikleri cinayetler ve Saddam rejimiyle yaptığı işbirliği sebebiyle bu terör örgütünden adeta nefret ediyor ve yok olmasını istiyor. Hemedan Eyalet Valisi siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Hasan Rızaniyan'ın belirttiğine göre İngiltere, Amerika, Siyonist rejim İsrail ve Arapların istihbarat servisleriyle desteklenen münafıklar terör örgütü bu kargaşalarda hiçbir şey yapamadılar.
Diğer yandan ne İran halkı arasında haysiyetleri ve kabul edilir yanları olan ve ne de batılı hükümetler tarafından oyuna katılan Rıza Pehlevi ile başlığında iflas eden saltanat yanlıları da Amerika'nın başkenti Washington DC'de dahil olmak üzere birkaç toplantı düzenleyerek bu ülkenin devlet adamlarının dikkatini çekmeye ve böylece kendilerini önemli bir muhalif olarak gündeme taşımaya çalıştı. Buna rağmen İran halkı saltanat rejiminden nefretlerinin nedeniyle esasen saltanat yanlılarının İran halkı arasında hiçbir konumları olmadığı söylenebilir.
Bu arada Komela ve Demokrat gibi bölücü Kürt gruplarda yaşanan olayları suistimal ederek İran'ın Kürt bölgelerinde fitne ve kargaşa çıkarmak için büyük çabalarına rağmen hiçbir sonuca ulaşamadılar. Bu bağlamda bölücü gruplar Batı Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerindeki kargaşaları desteklediler. Bu arada Batı Azerbaycan eyaletinin güneyinde ve Kürdistan'ın bazı kentlerinde yapılan mitinglerde bazı anarşistler bölücü grupların simgelerini taşıdılar.
Güvenilir bir kaynak Batı Azerbaycan eyaletinin güneyindeki dağınık protestolarda bazı komüle ve demokrat ajanlarının tutuklandığını bildirerek ülke içine sızan bu ajanların kargaşaları yönetmekle sorumlu olduklarını ve güvenlik güçlerinin kontrolüyle tutuklandıklarının altını önemli çizdi. Önemli olan konu Komüle grubunun lideri İbrahim Alizade'nin yayınladığı videoda provokatif eylemler düzenlendiği ve daha önce İran'daki son isyanları planladığını itiraf etmesidir.
Önemli olan konu Amerika tarafından yönetilen Batı'nın onlarca yıllık çabalarına ve komplolarına ayrıca devrim karşıtı grupların özellikle de münafıklar terör örgütünün canice ve yıkıcı eylemleri ve İran'daki kargaşa ve fitneleri körüklemek için topyekün çabalarına rağmen İran her zaman gücünü ve iktidarını korumasıdır. İran halkı da zor durumlarda her zaman İran İslam Cumhuriyeti nizamına desteklerini açıklarken her türlü ayaklanma ve isyana karşı olduğunu vurgu yaparak bu konuda aktif rol oynamıştır. Üstelik ilgili yetkililer İran'da son kargaşaların bahanesi olan Mehsa Emin'in ölümü konusunun ciddiyetle ele alındığını ve sonuçları ve çeşitli boyutlarını halka açıklayacaklarını duyurmuşlardır.
Değerli dinleyiciler, son zamanlarda İran'da yaşanan kargaşa olaylarıyla ilgili yabancı düşmanların hedefleri ve rolleri konusunu ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise www.parsuday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İhsan Güngör isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Mevlana bir sözünde şöyle der: "Dünya kurt, insan ise kuzudur. Kurdun derdi kuzuyu yemektir. Oysa gafil olan kuzu kurda aşıktır." Evet, gerçekten öyledir. Adem'den bugüne Bakın o kadar insan yeryüzüne gelmiş ki, o kadar hükümranlıklar kurmuştur ki, hani nerede? Geride sadece bir yığın enkaz vardır ve bir takım zalimlerin köle olarak çalıştırdığı insanoğlunun yapmış olduğu taş yığını eserden başka ve yaptığı zulümden başka gerisinde ne vardır? Bir de tarihsel zulmüyle yad edilir zalim olanlar. Evet, bir bakın tarihe. Yezid, İbn Ziyad, Firavun, Nemrut vesaire, kimse bunların ismini çocuklara vermiş mi? Veya Ebu Cehil, Ebu Leheb diye kimse çocuğuna bir ad veriyor mu? Ama her gün binlerce Hüseyinler doğuyor. Ne kadar güzel bir mektup, değil mi? Yani bugün özellikle Mevlana'dan söz açılırken her zaman vecizlerle doludur Mevlana'nın kitapları, yazdığı eserler. Yani insanın bu dünyanın bir ne bileyim geçici bir yani kervansaray mı diyelim, o şekilde insandan kalacak olan bir addır.
Evet.
Yani burada ne kadar güzel anlatıyor. Bir zamanlar mesela Firavunlar, Nemrutlar, bunlar varmış ama bugün kimse çocuğuna o ismi bile takmak istemez. Çünkü onlardan geriye kalan o zalimlikler, bıraktıkları o kötülüklerden dolayı bugün onlardan hiçbir şekilde yad edilmiyor. Halbuki devirlerinde hükümranlardılar. Firavun, dünyanın bir kısmına bunlar hükmediyorlardı ama bugün onlardan hiçbir şekilde yad edilmiyor. Demek ki insan kendisinden güzel bir ad geride bırakmalıdır. Sizin fikriniz nedir? Uzun bir mektuptur. İsterseniz devamını okuyalım.
Bakalım devam edelim. Siz,
evet, evet, buyurun.
Evet, bugünkü zalimler dahi o günkü atalarının ismini çocuklarına koymaktan hicap ediyorlar. Yani vermiyorlar. Tüm yeryüzü zalimleri bunlara bakıp ibret alsınlar. Yaptıkları zulümlerin kendilerine kar kalmayacağını bilmeliler. Bunları görenler ibret alsınlar ve kendilerine çeki düzen versinler. Demek ki şu kurda olan aşk sarhoşluğu ile yaşayanlar, o aşkları kendilerine ateşten bir gömlekten başka değildir. Kimileri de bu aşk ve muktederlik sarhoşluğu içinde kendilerine son pişmanlık fayda etmiyor. Tıpkı Firavun'un Nil'deki pişmanlığı gibi olacak tüm zalimlerin sonu.
Evet, İhsan Bey'e bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Ahmet Acar şöyle yazıyor. Çocuk olmanın en güzel tarafı oyun oynamak. Ama şimdiki zamanın çocuklarıyla değil, yine kendi zamanındaki çocuklarla oynamak isterdim. Yani 80'li yıllarda çocuk olmak. Sokakta, mahallede saklambaç, kuka, dokuz taş oynamak isterdim. Şimdiki çocuklar bilir belki saklambacı ama çoğu bilmiyordur kukayı. Dokuz taşı hangisi daha heyecanlı acaba? Bilgisayarda oyun oynamak mı, sokakta dokuz taşı devirmek mi? Her şeyden oyun çıkartabilirdik o zamanlar. Şimdiki gibi oyun kartları, tasolar, Beyblade'ler yoktu o zaman. Zaten ben bile bilmiyorum bunlar nedir. Belki farklı bir oyundur. Gazoz kapaklarını ezer, yere çizdiğimiz yılan içinde gezdirirdik. Dışarı taşıran kaybederdi. Seksek bir tebeşir ve bir taşla oynanan en zevkli oyunlardan biriydi. Birdir bir nedir desek bugünün çocuklarından kaçı anlatabilir bu oyunu bize? Ya da çatlak patlak yüz yuvarlak diye başlasak bu tekirlemenin sonunu kaç çocuk getirebilir? Çizgi film kanalları yoktu o zaman. Çizgi film izlemek için cumartesi günleri erkenden kalkmamız gerekirdi. Bayram harçlıklarımızla oyun CD'si değil, Çokomel alır, Çokomel'in o cancanlı ambalajını yırtmadan dümdüz eder, defterimiz arasında saklardık. Niye böyle bir şey yaptın diye sorar şimdiki çocuk. Cevap çok basit. Her şey bizim için oyun ve eğlenceydi o zaman. Yok diye hayflanmaz olandan oyun çıkarırdık. Gerçekten aldı götürdü eskilere. Hey gidi günler demek istiyorum. Çünkü gerçekten bu devirde bakıyorsun ailelerde birkaç kişi oturmuş ama kimseden çıkmıyor. Herkes bir köşede cep telefonuna dalmış. Yani oyunlar hayatın o haz alma kısmı çok gerçekten değişmiş. Çocukların bugün bakıyorsunuz içe dönük, bir köşeye çekilen, hatta toplu halde bir yerde olan çocuklar bile bakıyorsun zaten fizikleri bir yerde ama ellerindeki ceplere dalmışlar. Oyundan çıkardığımız tadı bugünün çocukları anlayabileceğini hiçbir şekilde kestiremiyorum, düşünemiyorum. Yani Ahmet Bey bir şekilde yani bir nostaljik bir tablo çizdi bizim için eskiye. Uzun bir mektuptur, isterseniz devamını siz okuyun.
Okuyalım. Uzaktan kumandalı arabamız yoktu diyor. Ama tele bağlanan arabamız vardı. Oturduğumuz yerden süremezdik belki arabamızı. Ama yine de teliyle iterek götürebiliyorduk istediğimiz yere. Bilyeden kızak yapar, mahalle aralarına kayardık. Bisiklete o kadar düşkün değildik o zamanlar. Halbuki şimdiki çocuklar öyle mi? Bisiklete geçtik, akülü arabaları var artık. Peki şimdiki çocuklar neden sokakta oynamak yerine evlerine kapanıyorlar? Neden bizim çocukluğumuza göre her şeyleri olmalarına rağmen daha problemli çocuklar olarak yetişiyorlar? Neden daha zor öğreniyorlar? Neden daha çok istiyorlar? Neden doymak bilmiyorlar? Neden ana babaya itaatte, saygıda zorlanıyorlar? Neden sadece ben diyorlar? Neden paylaşmayı sevmiyorlar? Dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
Evet, Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mektupların devamını bekliyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Edirne'den arıyorum. Mevcut şartlarda bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye olarak Amerika'nın komşumuz İran'a yönelik ambargosunu kınıyoruz. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Enver Haksal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Gençlik ki insan ömrünün bahar faslı, ömrün en güzel yılları. Zindeliğin, tazeliğin yaşandığı güzel mevsim. En güzel ve değerli şeylerin insana yakıştığı zaman dilimi. İyi eğitilmiş ve dinamizmine doğru yön verilmiş genç nesil bir milletin istikbali ve geleceğe dair umutlarıdır. Bugünün gençleri, dünkü neslin emeklerinin ve ümitlerinin meyveleridir. Şu halde yarınlar nasıl yaşansın isteniliyor ise, gençlik çağına erecek müstakbel gençleri de hayata öyle hazırlamalı. Dünya sınavının en kazançlı çağı olan gençlik dönemini güzel, tatlı ve faydalı geçirmeli, ardında acı ve buruk tatlar ve pişmanlıklar bırakmadan temiz ve nezih yaşanmalı. Zaten gençler üst baş bakımını ve itinayla giyinmeyi sever. Yazının devamında...
Evet ama mektup çok güzel ama maalesef programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Mektubu burada noktalamak istiyoruz. Bir sürü mektup var elimizde ama gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımıza posta kutusu 19395 Taksim 6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Evet, Parsuday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Programımızın sonunda Necati Şener, Aslı Cokun ve Alev Akdoğan isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarına ötürü teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran'da yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran milletinin basiretini takdir ettiler. Katar ve İran Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Terör kurbanlarının savunma derneği Afganistan'daki terör saldırısını kınadı. İran'ın Cenevre temsilcisi işgal altındaki Filistin'de etnik temizliğin Siyonist rejimi kalıcı siyaseti haline geldiğini söyledi. İran'ın Hazar Denizi'nden Rusya ile 10 milyon ton deniz transiti hedefleniyor. İran'da 13. nanoteknoloji fuarı açıldı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Türkiye'ye yaptırım sinyali verdi. Endonezya'da futbol maçında izdihamda en az 129 kişi hayatını kaybetti. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.